Hadis ve fıkıh alimi, Büyük Selçuklu Devleti Sultanlarından Alparslan ve oğlu Melikşah'ın veziri, büyük devlet adamı. Künyesi Ebu Ali olup ismi Hasan bin Ali bin İshak bin Abbas'tır. 408, M. 1018, senesinin Zilkade ayında, Tuz beldesinin bir kasabasında dünyaya geldi. 485, M. 1092, senesinde Nihavend'de, Hasan Sabbah'ın fedaisi bir batıni tarafından şehit edildi. Nizam-ül-Mülk, kardeşi Ebu'l-Kasım Abdullah ile birlikte, çok iyi bir eğitim gördü. Fıkıh, hadis, tefsir, kelam, edebiyat ve fen ilimlerini çok iyi tahsil etmiş, zamanındaki meşhur alim ve edipler ile devamlı görüşmüştür. Bu, onun idarecilik hayatındaki kabiliyet ve başarısının büyüklüğünde mühim rol oynadı. Nizam-ül-Mülk, alim, edip ve kadirşinas olduğu için, meclisi, alim, edip, şair ve sanatkarların toplandığı bir yer haline gelirdi. Abbasi halifesi de kendisine pek hürmet eder ve meclisinde bulunurdu, ilim adamlarına, sanatkarlara karşı çok ikram, ihsan ve iltifat ederdi. Nizam-ül-Mülk, ilk tahsilini babasının yanında yaptı. Babası ona Kur'an-ı Kerim'i ezberletti. Daha sonra Şafii mezhebinin fıkıh ilmini öğrendi. Birçok alimden ders aldı ve hadisi şerif dinledi. Bel şehrinde Ali bin Şaza'nın hizmetinde bulundu. Devlet hizmetindeki hayatı, babası ile beraber Gazne devletinin Horasan valisi, Ebu'l-Fazıl es-Süreyye'nin hizmetinde bulunmakla başladı. 432, M. 1040, yılındaki Dandanakan Savaşı'ndan bir süre sonra Gazne'de bulunarak, Gazne Devleti Sultanı Mes'ud'un yanında çalıştı. Sonra Horasan'a dönerek, Alparslan'ın Belh valisi Ali bin Şandan'ın mahiyetine girdi. Vilayet işlerinin yürütülmesiyle vazifelendirildi. Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey'in vefatı ile, Alparslan ve kardeşi Süleyman arasındaki taht mücadelesi sırasında, yerinde görüş ve tedbirleriyle dikkatleri çekti. Alparslan'ın yanında çalışmaya başladı. Alparslan sultan olunca görevden aldığı vezirinin yerine Nizam-ül-Mülk'ü getirdi. Zamanının halifesi Kaim bin Emrillah tarafından, Nizam-ül-Mülk ünvanı verildi. Bu ünvanıyla tanındı. Nizam-ül-Mülk vezir olduğu 457, M. 1064 yılından, şehit edildiği 485, M. 1092 yılına kadar, aralıksız 29 sene Büyük Selçuklu Devleti'ne tam bir dirayet ve adalet ile hizmet etti. Sultan Alparslan'ın vefatından sonra, Veliaht Melikşah'ın tahta geçmesini sağlayıp, nizam ve asayişin korunmasına muvaffak oldu. Sultan Melikşah, devletin idaresinde ona çok büyük ve geniş yetkiler verdi. Nizam-ül-Mülk'ün akıllı, tedbirli ve adaletli idaresi sayesinde, Sultan Melikşah zamanı, Büyük Selçuklu Devleti'nin en parlak ve en şanlı devri olmuştur. Nizam-ül-Mülk, Büyük Selçuklu Devleti'ne, idari, adli, askeri, mali, sosyal ve kültürel sahada pek çok yenilikler ve değişiklikler getirdi. Selçuklu Devleti'nde sarayı, merkezi hükümet teşkilatının, İslam esaslarına dayalı mahkemeleri, toprak sistemini, sağlam esaslar üzerine dayalı olarak yeniden düzenledi gerçekleştirdiği yeni sistemler, bazı değişikliklerle beraber, bütün Türk İslam devletlerince devam ettirildi. İkta sisteminin ortaya çıkışı ve yerleşmesini sağlayarak, İslam devletlerinde, Batı Avrupa'da örneklerine rastlanan ve zulüm esasına dayalı feodalitenin doğuşunu önledi. Nizam-ül-Mülk'ten önce vezir olan Ebu Nas Amid-ül-Mülk Künduri Mutezile olup, bu bozuk mezhebe çok sıkı bağlıydı. Özellikle, Şafii mezhebinde olanlara karşı amansız bir mücadeleye girişmişti. Halk ve alimler arasında büyük bir saygı ve itibara sahip Şafii fıkıh alimi Ebu Sehel bin Muvaffak'ı kendisine rakip olarak görüyordu. Bidat fırkalarının cami minberlerinde kötülenmesi için emir veren Amid-ül-Mülk, Şafii mezhebini de bidat fırkalarının içine soktu. Bununla da kalmayarak, İmam-ül-Harameyn ve Ebu Kasım Kuşeyri'nin tutuklanması için emir verdi. Ebu Kasım Kuşeyri ve kelam alimi Füraki yakalanarak, sokaklarda sürüklendi ve çok hakaret edildi. İmam-ül-Harameyn Ebu Muhammed Cüveyni Hicaz'a hicret etti. Ebu Sehel ise Nişabur'da bulunmadığı için yakalanamadı. Ebu Kasım Kuşeyri ve Füraki kendilerini seven halk tarafından hapisten kurtarıldı. Bütün Şafii alimleri, Amidülmülk'ün baskısına dayanamayarak İsfahan'dan Bağdat'a göç ettiler. Amidülmülk'ün koruması altında Mutezile fırkası hızla yayılıyordu. Amidülmülk'ün Alparslan tarafından vazifeden alınması ve idam edilmesiyle, Nizamülmülk vezir oldu. Alimlere hizmeti çok seven, aynı zamanda İslam alimi olan Nizamülmülk, zamanında yayılmaya ve kuvvetlenmeye çalışan bozuk fırkalara karşı, ehli sünnet bilgilerinin sistemli bir şekilde öğretilmesini sağlamak için, çeşitli yerlerde kendi ünvanıyla anılan Nizamiye medreselerini kurdurdu. Medrese kurdurduğu beldeler arasında, Bağdat, Belh, Nişabur, Hirat, İsfahan, Basra ve Musul yer alır. 5. asırda ehli sünnete muhalif cereyanların giderek yaygınlaşması sebebiyle, İslam dünyasında ortaya çıkan karışıklıkların giderilmesinde, Nizamiye medreselerinin çok büyük hizmeti geçti, İslam alimleri hiçbir güçlükle karşılaşmadan ehli sünnet itikadını rahatça insanlara öğrettiler. Bu medreselerin en meşhurlarından birisi de, Bağdat'taki Nizamiye medresesi olup, asrının büyük alimlerinden birisi olan Ebu İshak Şirazi, burada ders vermekle vazifeli baş müderrisiydi. Bu medresede İmam-ı Gazali ve İmam-ül Harameyn'de ders verdi, birçok talebe yetiştirdi. Nizamülmülk zamanında, hesap ve inşaat ilmini ondan daha iyi bilen yok idi. Arabiyi ve Farisi'yi çok iyi bilirdi. Nizamülmülk hiçbir zaman abdestsiz olarak bulunmazdı. Her abdest alışından sonra iki rekat namaz kılardı. Çok Kur'an-ı Kerim okurdu. Bir yere yaslanarak Kur'an-ı Kerim okumazdı. Kur'an-ı Kerim'e çok hürmet ederdi. Kur'an-ı Kerim'i tazim ile okur ve nereye gitse yanında taşırdı. Müezzin ezan-ı Muhammedi'yi okumaya başladığı zaman, her ne iş yaparsa yapsın o işi hemen bırakır ezanı dinlerdi. Devamlı pazartesi ve perşembe günleri oruç tutardı. İmam Ayharemeyn Hazretleri her hutbesinde Nizamülmülk'ü çok medhetmiş ve şunları söylemiştir, o, insanların büyüğüdür. Din ve dünya işlerini en iyi şekilde bir arada yürütendir. Bütün alimlerin hizmetçisidir. Onun mülkünün gölgesi altına giren çok emin olur. Memleketi, onun adaleti ile güzelleşti. Dünya onun fazileti, iyilikleri ve ikramı ile doldu, insanların doğru yoldan gitmelerini sağlar, yanlış yola sapmaktan korur. Zulüm karanlıklarını, onun adaleti yok eder. Onun yaptığı ihsanlarla, fakirlik yok olur. Allahü Teala, onun sancağını her tarafta dalgalandırsın. Onu güçlü ve kuvvetli kılsın. Tebası ona itaat etsin. Nizamülmülk Hazretleri her zaman, bir isteği ve dileği olanların yanına girmesine izin verirdi. Bir gün yemek yerken, fakir bir kadın kapısına gelip yanına girmek istedi. Hizmetçileri, o kadının yanına girmesine izin vermediler. Sonra bunu duyan Nizamülmülk, kapıda duran hizmetçiye çok kızdı ve onu azarladı. Ben sizlerin böyle kimselere yardım etmenizi isterim. Sizler böyle kimselerin yanıma girmeleri için kolaylık gösterin. Büyük kimseler zaten rahatlıkla yanıma gelip giderler, dedi. Emir Ebu Nesir şöyle anlatır, bir gün ben Nizamülmülk'ün meclisine gittim. O sırada meclisine bazı ihtiyaç sahipleri de geldi. Aralarından biri, Nizamülmülk'e bir mektup uzattı. O esnada mektup elinden mürekkep hokkasının üzerine düştü. Hokkada çok mürekkep vardı. Hokkasında bulunan bütün mürekkep, elbisesinin üzerine yayıldı. Her tarafı mürekkep içinde kaldı. Gördüm ki, hiç kızmadı ve yüzünün rengi dahi değişmedi. Ben bu hali görünce çok korkmuş idim. Nizamülmülk, hiçbir şey demeden elini uzattı ve mektubu yerden aldı. Ben o anda, onun hilmiğin çok şaşırdım. Daha sonra bu durumu, Nizamülmülk'ün baş hizmetçisine anlattım. Baş hizmetçi bana, sen neden hayret edersin ki, biz daha değişik olayları gördük, dedi ve şöyle anlattı, biz bir gece 40 hizmetçi ile nöbetçiydik. O yatağında yatıyordu. Çok şiddetli bir rüzgar esiyordu. Tozlar, rüzgarın etkisiyle yatağının üzerine geldi. Ben, yatağı temizlesinler diye hizmetçileri aradım. Hiçbirini bulamayınca çok sinirlendim. Nizamülmülk bana, hiç kızma. Neden kızarsın? Onlar buradan, bir ihtiyaçları dolayısıyla ayrılmışlardır, insanların her zaman bir özürleri vardır. İnsanların bazı özürleri vardır ki, onları farz namazlarından dahi alıkoyar. O hizmetçi kimseler, bizim gibi insandırlar. Biz nelerden aciz olursak, onlar da aynı şeylerden aciz olurlar. O hizmetçilerin de bizler gibi ihtiyaçları olur. Allahü Teala bizleri, onlara amir kılmıştır. Biz ise, Allahü Teala'nın bu kadar büyük bir nimetini, o hizmetçilerin küçük bir kusuru ile mâhev etmeyelim, dedi. Ebu Kasım Kuşeyri Hazretleri, Nizam-ül-Mülk'ün haşmet, azamet ve ilminden bahsederken şöyle anlatır, bir gün ben, Nizam-ül-Mülk'ün meclisine gittim. Yanında, sağlı, sollu olmak üzere, 80 tane muhafız gördüm. O muhafızların üstünde çok kıymetli elbiseler vardı ve hepsi çok yakışıklıydı. Onlara bakıp, bu durumdan hoşlanmadığımı görünce, Nizam-ül-Mülk bana, ya üstad, şu gördüğün 80 muhafızın her birisinin üzerindekinin fiyatı 80 bin dinarın üzerindedir. Ben hayatımda hiçbir zaman haram bir şey giymedim ve yemedim. Fakat şu gördüğün durum ise, vezirlik ve saltanat makamı bunu gerektirmediği içindir, dedi. Abdullah es-Saveci şöyle anlatır. Bir gün Nizam-ül-Mülk hacca gitmek için Sultan Melikşah'dan izin istedi. Sultan Melikşah izin verdi. Nizam-ül-Mülk hazırlanarak yola çıktı. Yanında ben ve bazı kimseler vardık. Dicle kenarına gelince, oraya çadırlarımızı kurduk. Bir müddet orada kalacaktı. Bir gün ben çadırımdan çıktım. Nizam-ül-Mülk'ün çadırının kapısında fakir bir zat duruyordu. Halinden tasavvuf ehli olduğu anlaşılıyordu. Bana, Nizam-ül-Mülk'ün bende bir emaneti vardır. Sana versem ona verir misin, dedi. Ben evet deyince, bana katlanmış bir kağıt uzattı. Nizam-ül-Mülk'ün yanına varıp, o kağıdı kendisine verdim. Nizam-ül-Mülk kağıdı açıp okuyunca, ağlamaya başladı. Ben, kağıtta neler yazılı olduğuna, emanet olduğu için bakamamıştım. Nizam-ül-Mülk'ü, böyle çok ağlar görünce, keşke kağıdı açıp okusaydım. Eğer kötü bir şeyler yazılı olduğunu bilseydim, ona hiç vermezdim, diye düşündüm. Daha sonra bana dönerek, ey şeyh, bu mektubu kimden aldın, diye sordu. Ben de, şöyle şöyle bir zattan aldım, dedim. Bana, o fakiri yanıma getirin, dedi. Dışarı çıktım, o zatı aradım, fakat bulamadım. Tekrar Nizam-ül-Mülk'ün yanına girdim. O zatı bulamadığımı kendisine söyleyince, bana o kağıdı okumam için uzattı. Kağıtta şöyle yazılıydı, ben, Resulullah Efendimiz'i, aleyhisselam, rüyamda gördüm. Bana buyurdular ki, sen Vezir Hasen'in yanına git ve ona de ki, neden Mekke'ye hac etmek için gider? Onun haccı buradadır. Ona dememiş miyim ki, bu Türk olan padişahın yanında kal. Benim ümmetimin ihtiyaç sahiplerine yardım et. Bu kağıt üzerine hemen oradan döndü ve hacca gitmedi. Daha sonra Nizam-ül-Mülk, eğer o zatı görürsen, yanıma getir. Onunla tanışalım, dedi. Bir gün, o zatı Dicle kenarında gördüm. Eski ve yamalı elbisesini yıkıyordu. Yanına gidip, vezirimiz Nizam-ül-Mülk sizi görmek istiyor, dedim. Bana, ne ben onunla görüşürüm, ne de o benimle. Bende bir emaneti vardı. Onu kendisine verdim. Başka bir şey yapmadım, dedi. Nizam-ül-Mülk'ün kardeşi olan fıkıh alimi Ebu Kasım şöyle anlatır. Bir gün Nizam-ül-Mülk ile yemek yiyorduk. Yanında, yardımcısı ve bir fakir de vardı. Fakirin sağ eli kesilmiş idi. Fakir, Nizam-ül-Mülk'ün yanında sol elle yemek yediği için utanıyordu. Bunu fark eden Nizam-ül-Mülk, o fakiri daha rahat yemek yiyebilmesi için boş bir odaya gönderdi. Ebu Hasan Muhammed bin Abdülmelik Hemedani şöyle anlatır, Nizam-ül-Mülk Bağdat'a geldiği zaman, saltanat sarayına gider, orada bir miktar kalır, fakat öğle namazına kadar kimseyi yanına kabul etmez, devlet işlerini görürdü, öğle namazından sonra, istekleri olan halkı yanına kabul ederdi. Nizam-ül-Mülk'ün yanına birçok alim gelirdi. Fıkıh alimleri yanında fıkhi meseleleri konuşur ve tartışırlardı. Müşkilatlarını hallederlerdi, ilmi görüşmeler bitince, ihtiyaç sahiplerini sual ederdi. İhtiyacı olanların ihtiyaçlarını giderirdi. Alimlere çok kıymetli hediyeler verirdi. Bir gün kendisine, neden tasavvuf büyükleri ve alimler ile sohbet ediyorsun ve onlara ihsanlarda bulunuyorsun, diye sorulunca şöyle cevap verdi, bana tasavvuf büyüklerinden birisi geldi. Ben, o zamanlarda bazı emirlerin hizmetinde bulunuyordum. Sufi bana nasihatta bulundu ve dedi ki, hizmetini, sana fayda verecek kimselere yap. Yarın köpeklerin yiyeceği kimseye hizmet etme. Ertesi gün öğrendim ki, o akşam vali evinden dışarı yalnız başına çıkınca, saldırgan olan köpekleri tanımayarak onu parçalamışlardı. Bu yüzden ben, hep alimlere hizmet etmeye niyet ettim. Bir gün Nizam-ül-Mülk hastalanmıştı. Büyük alim Ebu Ali Kumesani onu ziyarete geldiğinde şöyle buyurdu, biz hasta olunca, bütün salih amelleri yapmaya niyet ederiz. Fakat Allahü Teala şifa verip de hastalıktan kurtulunca, tekrar hata ve isyana dalarız. Biz, korktuğumuz zaman Allahü Teala'dan yardımını ve merhametini bekleriz. Onun azabından emin olup günahlara dalınca da, Allahü Teala'yı gazablandırırız. Nizam-ül-Mülk'ün öldürülmesi şöyle anlatılır, Ramazan ayında bir iftar sofrasında, birçok alim, evliya ve diğer insanlarla beraber bulunuyordu. Yemek bittikten sonra, Nizam-ül-Mülk tam odasına çekileceği sırada, bir gencin kendisine doğru yürüdüğünü gördü. Nizam-ül-Mülk, bir ihtiyacı vardır diye o genci bekledi. Genç, Nizam-ül-Mülk'ün yanına gidince, kılıcını çıkarıp ona saldırdı ve ağır yaraladı. Katil kaçmaya çalışırken, yakalanarak hemen öldürüldü. Nizam-ül-Mülk, olaydan sonra bir saat kadar yaşadı. Vefat ettiğinde, başucunda birçok alim, sultan, melikşah ve yakınları bulunuyordu. Herkes arkasından gözyaşı döktü. İsfahan'da mahalleyi giranda, ortasından su geçen güzel bir yere defedildi. Nizam-ül-Mülk, Selçuklu Devleti'ndeki bütün düzenleme ve değişiklikleri ciddi bir şekilde tespit ederdi. Devlet idaresinde kendi görüşlerini, icraatını, bunların gerçeklerini gelecek nesillere intikal ettirmek maksadıyla, Farisi olarak yazdığı Siyasetname isimli eseri, bugün siyaset ilmi ile uğraşanların el kitapları arasında sayılmaktadır. Siyasetname'de, Türk-İslam devletlerinin idari, mali, siyasi, askeri, sosyal ve kültürel yönlerini belirtmektedir. Tam, doğru metin ve ilavesiz nüshası, İstanbul'da Süleymaniye Kütüphanesi, Molla Çelebi kısmında 114 numarada mevcuttur. Siyasetname, birçok dillere tercüme edilerek yayınlanmıştır. Nizam-ül-Mülk, Siyasetname kitabında buyuruyor ki, amirlerin ve padişahların, Allahü Teala'nın rızasının nerede olduğunu çok iyi bilmeleri gerekir. Allahü Teala'nın rızası, padişahın halka eylediği ihsandır. Bunun için de, onların arasında neşreylediği adalet kafidir. Halk onun için hayır dua ederse, o memleket payidar olur ve her gün kudret ve kuvveti artar. Mülk, zulüm ile payidar olmaz. Peygamber Efendimiz, aleyhisselam, bir hadisi şerifte buyuruyor ki, hepiniz bir sürünün çobanı gibisiniz. Çoban sürüsünü koruduğu gibi, siz de evlerinizde ve emirleriniz altında olanları cehennemden korumalısınız. Onlara Müslümanlığı öğretmelisiniz. Öğretmez iseniz, mesul olacaksınız. Diğer bir hadisi şerifte ise, Peygamber Efendimiz, aleyhisselam, buyuruyor ki, dünyada Allahü Teala'nın kulları üzerine hüküm sürenlerden her biri, kıyamet gününde elleri bağlı olarak getirilir. Eğer adil davranmışsa, onun adaleti ellerini çözer ve cennete girer. Eğer zulüm etmiş ise, elleri bağlı halde cehenneme atılır. Padişahların ve amirlerin haftada iki gün, zulüm görmüş olanın şikayetlerini dinlemesi ve zalimden onun hakkını alıp, zulme uğrayana vermesi ve halkının şikayetlerini kendi kulağıyla duyması zaruridir. Kim böyle yaparsa, yönetimi altında olan yerlerde bütün zalimler korkar ve zulüm yapamazlar. Zekat toplamak için vazifelendirilen memurlara, Allahü Teala'nın kullarına iyi davranmaları, aldıkları haraç ve uşru, lütuf ve nezaketle talep etmeleri, mahsul elde edilinceye kadar mal istememeleri tavsiye edilmelidir. Padişahların, memleket kadılarının iş durumlarını tek tek bilmeleri, onlardan her kim alim, dindar ve kanaatkar ise, gönlünün hıyanete kaymaması için, her birine liyakatları ölçüsünde aylık vermeleri gerekir. Din işlerini araştırıp sormak, farzları ve sünneti gözetmek, Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını yerine getirmek, din alimlerine saygı göstermek, geçim ve yaşamaları için gerekeni, Beytülmal'den ayırıp tayin etmek, zahidlere ve evliyaya hürmet etmek padişaha vasibdir. Nizam-ül-Mülk, Ala bin Fadl'ın annesinden şöyle naklediyor, Hazreti Osman şehit edildiği zaman, malını mülkünü aradılar. Kilitli bir sandık buldular. Sandığı açtıklarında şu mektup çıktı, bu, Osman bin Affan'ın son sözleridir. Bunu yazmaya besmele okuyarak başlıyorum. Osman bin Affan, bir olan Allah'tan başka ilah olmadığına ve onun ortağı bulunmadığına, Muhammed aleyhisselamın Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna, cennet ve cehennemin hak olduğuna şehadet eder. Allahü Teala, vuku şüphesiz bir günde, bütün kabirdekileri diriltecektir. Allah vadinden dönmez. Herkes, ovadıl yaşar, ölür ve dirilir, inşallah. Bu mektubun arkasında ise şunlar yazıyordu, insan kendisini ihmal ederek, fakirlik yüzünden bir zarara uğrasa bile, tok gönüllülük, kendisini ulvileştirir. Dünyada hiçbir güçlük yoktur. Şayet bir güçlükle karşılaşırsan, onu bir kolaylık takip edecek demektir. Bu sebebil, sabırlı olmalısın. Felaketlerle karşılaşmayan, sıkıntı, üzüntü nedir bilmez, ileride neler olacağı da belli değildir. 1. El Bidaye ve Nihaye Cild Eksi 12 SH 140 2. Şezerat Üz-Zeheb Cild Eksi 3 SH 373 3. Vefeyat Ülayan Cild Eksi 2 SH 128 4. Tabakat Üş-Şafiiye Cild Eksi 4 SH 309 5. Meşahir-ül-İslam cild eksi 2, SH 609, 6. Tam İlmihal S, Adeti Ebediye SH 1054, 7. Rehber Ansiklopedisi cild eksi 13, SH 143, Nizam-ül-Mülk,